Çınaraltı. Değerli TGRT FM dinleyicileri, Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz bu programda ve bundan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Programa başlamadan evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlamak istiyoruz ve bakalım programımız bizi nerelere götürecek, hep beraber dinleyelim. Vaktiyle İstanbul'un mülki teşkilatında olduğu kadar İstanbul kültüründe, hatta geçmiş kültürümüzde çok mühim yeri olan bir semt vardı: Beyoğlu. Beyoğlu İstanbul vilayetinin bir kazasıydı ama İstanbul'un tarihi edebiyatında meşhur bir semtin adıydı. Semt olarak Beyoğlu'nun sınırını çizmek mümkün değil. Her biri fetihten zamanımıza kadar İstanbul tarihinde pek meşhur yerler olan Kasımpaşa kasabasının, Galata şehrinin, Tophane kasabasının ve Fındıklı kasabasının gerilerini kaplamış olan sırtlara Beyoğlu deniyor. Bu ismi Türkler vermiş, o belli. Türkçe bir isim çünkü. Bu isim ne zaman kullanıldı, nasıl başladı hakkında çeşitli rivayetler var. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Galata'nın arkası için Beyoğlu adının kullanıldığını biliyoruz. Fakat şurasını da emniyetle kaydetmek lazım ki bu isim, yani Beyoğlu ismi, 18. asrın sonlarına kadar eski Galata şehrinin gölgesi altında kalmış, fazla meşhur olmamıştır. Kasımpaşa, Tophane ve Fındıklı, fetihten evvel Galata'nın Haliç'e ve Boğaz'a doğru Lebi Deryası'nda fakir varoşlarıydı. Buraların bir yanda Türk tersanesinin, öbür tarafta da Türk tophanesinin tesisiyle kesif bir şekilde İskanı fetihten sonra olmuş, şenlenmiş, abidevi eserlerle imar edilmiş. Hep bunlar fetihten sonra olmuş. Kasımpaşa tersane, Tophane, Fındıklı Tophane ile şenlenmiştir. Fetihten evvel Galata kale duvarlarıyla çevrilmişti. Bu Galata'nın gerisindeki sırtların evleviyetle hali bir arazi olduğu iyi biliniyor. Boş, hiç kimse yok. Belki kesif ormanlarla, belki de fundalıklarla kaplıydı burası. Yani Beyoğlu'nun olduğu yer. Buranın iskanı, yani Beyoğlu'nun iskanı, Sultan II. Bayezid devrine rastlar sevgili dinleyiciler. Sultan II. Bayezid burada av yeri olarak kullanılmış. Burada bir kışla mektep kurdurmuş. Acemi oğlanların, devşirme acemi oğlanlarının terbiyesi ve talimi için bir kışla mektep sarayı kurdurmuş. Ve bu kışla mektep sarayına Galata Sarayı adı verilmiş. Bugün de çok büyük bir mazisi olan Galatasaray Lisesi bu yerde bulunmaktadır. Bu sarayın yerinde bulunmaktadır. İşte bu tarihte artık yavaş yavaş buraların, yani Beyoğlu'nun şenlenmeye başladığını görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet Trabzon Rum Pontus Devleti'ni zapt ettiği zaman son Trabzon Rum İmparatoru David Komnenos ile bütün ailesini İstanbul'a naklediyor. Ve bunlardan Kaloyani Komnenos'un oğlu Alexios Müslüman oluyor ve bu Gügütünel civarında oturmakta. Ve kendisine İstanbul halkı bey oğlu diyor, babası Trabzon beyi. İşte bu prensin burada oturması sebebiyle bu semte halk Beyoğlu ismi veriyor. Zaten o zaman bir tek onun evi var. Beyoğlu. Daha sonra o semte de Beyoğlu ismi veriliyor. Ancak Bizanslar zamanında buraya Beyoğlu denmiyordu. Peran diyordu. Pera öte yaka, karşı yaka manasına geliyor. Yani Suriçi İstanbul, karşı yaka Pera. Pera bağları derlerdi buraya Bizanslar. Türkler İstanbul'u almadan evvel Galata surlarının dışında da evler, mahalleler yoktu. Sadece Galata surlarının içinde Cenevizlere ait bir yer vardı. Fetihten sonra az zaman içinde Galata surlarının dışında, işte bugünkü Beyoğlu'na doğru uzanan yerlerde meskenler, camiler ve resmi binalar yükselmeye başlandı. Fetihten yarım asır kadar sonra Tophane'den Kasımpaşa'ya, arkadan da dört yola kadar uzanan yerler hep Türklerden doldu. İşte Beyoğlu'nun Beyoğlu olmaya başlaması bu tarihlere tesadüf eder. Beyoğlu Caddesi'nin Asmalı Mescit ve Kumbaracı sokaklarının birleştiği yere uzun zamanlar İstanbullular dört yol derlerdi sevgili dinleyiciler. Sultan II. Bayezid dört yolda Asmalı Mescidi yaptırmıştı. Yavuz Sultan Selim zamanında yine dört yola bir Mevlevi tekkesi yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında da işte biraz evvel söylediğimiz gibi Sadrazam Makbul İbrahim Paşa tarafından sarayın iç oğlanlarının yetiştirilmesi için yine dört yolun az ilerisine Galata Sarayı yaptırıldı. O zamanlar burası Galata yakası diye anıldığı için burası Beyoğlu olmasına rağmen, Galata surlarının dışında olmasına rağmen bu saraya Galata Sarayı adı verildi. Elbette Beyoğlu Sarayı, Pera Sarayı denecek değil. Galata Sarayı ismi münasip görülmüştür. Değerli dinleyiciler, önceleri yabancı sefaretler hep Galata'da bulunurdu. 1492 senesinde İspanya'da Endülüs'te Beni Ahmer devleti yıkılınca, ki Müslüman Arapların kurduğu bir devletti, Gırnata'dan göç eden Araplar İstanbul'a gelip Galata'ya yerleşmişler ve bu semti doldurmuşlardı. Daha sonra Galata'da sık sık yangınlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine yabancı elçiler Galata'dan ayrılmaya başladılar. Nereye gittiler? Peran bağlarında yeni binalar kurdular. Bu surette Fransa, İngiltere, Venedik, Lehistan, İsveç, Hollanda, Flemenk yani, Raguza, Dobra Venedik yani şimdiki, ve Prusya devletleri Beyoğlu Caddesi boyunca ihtişamlı elçilik sarayları yaptırdılar. Fransa'nın 1581 yılında kurduğu büyük bina 1831 yılında yandı. Ve aradan çok geçmeden bugünkü elçilik binası, şimdi konsolosluktur, yaptırıldı. İngiltere'nin şimdiki elçilik binası da Lord Elgin'in yaptırdığı ve 1870'teki Büyük Beyoğlu yangınında yanmış olan binanın yerini kaplıyor. Yabancı elçilikler binalarının bu suretle Beyoğlu'na çıkması üzerine bu milletlerden, yani bu elçiliklerin mensubu olduğu milletlerin halkı da Beyoğlu'na yerleşmeye başladılar. Elçiliklerin etrafına yerleşmeye başladılar. Bunun tabii bir neticesi olarak da bu milletlerin kiliseleri de mümkün olduğu kadar elçilik binalarına yakın yerlere yapılmaya başlandı. Fransa Büyükelçisi Philippe de Harley'in arzusu üzerine Saint-Louis de François Kilisesi 1628'de Fransa Sefarethanesi'nin arkasında yaptırılmıştır. 1700 senesinde Beyoğlu, bugünkü tünel Galatasaray Caddesi ile bu caddenin yan sokaklarından ibaretti. Cadde dar ve kaldırımsızdı. Batıda Petişan mezarlığı, yani aşıklar mezarlığı, doğuda da İncir Bostanı, efendim Beyoğlu'nu çevreliyordu, ihata ediyordu. Büyükelçilik binaları da bu İncir Bostanı boyunca sıralanmıştı. O tarihte Beyoğlu'nda yalnız dört yol, Tomtom, Polonya, Asmalı Mescit ve Galatasaray semtleri bulunuyordu. Bunlardan ilk üçü, yani dört yol, Tomtom ve Polonya Hristiyan, Asmalı Mescit ve Galatasaray mahalleleri de Müslüman mahalleleriydi. 1780 yılına doğru Beyoğlu iki kısımdan ibaretti. Bunların merkezi balık pazarıyla Galatasaray'ıydı. Güzel sokak, yani büyük elçiliklerin olduğu sokak güneydeydi. Öbür sokak bir yandan Halil Paşa tarafından inşa edilen büyük topçu kışlası, ki buna Taksim kışlası denir. Öbür yandan da Grand Şan mezarlığı, yani Ayas Paşa mezarlığıyla sıralanıyordu. Bu sokakta gayrimüslimler, yani ecnebiler daha doğrusu, gayrimüslimler değil, gizlice el altından umumhaneler işletmeye başlamışlardı. Soldaki ucunda, efendim, buranın Hospital de France de la Paix à Péra, Fransızların Beyoğlu'ndaki vebalılar hastanesi bulunuyordu. Grand Şan'daki vebalılar mezarlığına yakın bir sokakta 1719'da inşa edilmiş olan bu binanın eski adı Hospital Giffard, Giffard Hastanesi'ydi. Ki bugün Fransız Başkonsolosluğu'dur. Hastanenin yakınında bütün bu semte adını veren Taksim, yani su taksim yeri bulunuyordu. Buraya gelen sular, Galata tarafına dağılacak sular buradan taksim edildiği için, taksim yeri burası olduğu için bu semte de Taksim ismi verilmişti. Efendim, Aya Dimitri tepeleri üzerinde 18. asırda artık şehre katılmış olan Tatavla köyü vardı. Tatavla'nın şimdiki ismi Kurtuluş'tur. 18. asır boyunca Beyoğlu çok genişledi. Evler Kasımpaşa Vadisi ile Tophane yamaçlarını kapladı. Pötüşan mezarlıkları 1860-1864 yıllarında kaldırıldı. Yeni yeni caddeler açıldı. Yeni yeni semtler inşa edildi. Beyoğlu Caddesi 1831 yangınından sonra ilk defa güneye doğru genişledi. Kuzey kısmı ise binlerce evi yok eden ve yüzlerce insanın ölümüne sebebiyet veren 1870 yangınından sonra genişletildi. 1873 yılında Galata ile Beyoğlu arasında tünel yapıldı ki dünyanın bilinen ilk metrosudur. Ve Beyoğlu Caddesi boyunca atlı tramvaylar kuruldu sevgili dinleyiciler. Bu sebeple caddenin bir kısmı ikinci defa olarak genişletildi. 1913 senesinde elektrikli tramvay Beyoğlu'nu Şişli'ye bağladı. 20. asrın başlarından beri Beyoğlu durmadan yayılmış ve sağdan soldan yeni yeni semtler yükselmiştir. Taksim'deki eski askeri talim meydanı, Ayaspaşa civarları, Maçka, Nişantaşı, Bomonti, Şişli modern meskenlerle kaplandı. Bir tramvay şebekesi Kurtuluş, Şişli, Beşiktaş ve Maşka'yı Taksim'e bağladı. Tiyatrolar, sinemalar, yabancı hastaneleri umumiyette burada tesis edilmişti. Eskiden Cadde-i Kebir denilen Taksim Tünel arasındaki caddeye Cumhuriyet'in ilanından sonra İstiklal Caddesi adı verilmiştir ki Cumhuriyet'ten önce buranın adı Cadde-i Kebir idi. Evet, işte Beyoğlu'nun kısa bir tarihçesi. son devir tarihçilerinden Ahmet Refik Altınay, Beyoğlu için Sokullu adlı eserinde şunları yazıyor sevgili dinleyiciler. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman zamanında genişledi. Devletin zaferleriyle beraber ticareti de yüksek bir mertebeye vasıl oldu. İstanbul'a her taraftan tüccar geliyordu. Bunlar için Galata'da yeni yeni mahalleler tesis edildi. O devirde Beyoğlu'nda birkaç mezarlıkla bağlar ve bahçeler vardı. Fransa, Lehistan ve Venedik elçiliklerinin sarayları Galatasaray Acemi Oğlanlar Mektebi'nin civarındaydı. O zamanlar Makbul İbrahim Paşa'nın adamlarından Alvazio Giritti de Taksim civarındaki sarayında oturuyordu. Bu zat Venedik balyozu idi. Kendisi hakkında yazılan muharreratta, yazışmalarda Beyoğlu diye yad olunurdu. Bakın Ahmet Refik de başka bir rivayet verdi Beyoğlu'nun ismi için. Bilinen rivayet Alexios Komnenos'un isminden, yani Trabzon Rum İmparatorluğu'nun oğlundan geliyor. Fakat Ahmet Refik de meşhur Venedik balyozu, Venedik elçisinin efendim Beyoğlu diye anılmasından dolayı buraya Beyoğlu dendiğini söylüyor. Evet, devam ediyor Ahmet Refik Altınay. Keza Kasımpaşa, Piri Paşa, Ayas Paşa, Piyale Paşa mahalleleri de Kanuni Sultan Süleyman devrinde tesis edildi. Bu mahallelerin yağ dolundukları isimler hep Kanuni devri ricalinin isimleriydi. Kanuni Sultan Süleyman daha önceki programlarda arz etmiştik. Devrin ileri gelenleri olan vezirlere emir veriyor. Bu semtleri şenlendirmeleri için her birinin oraya ev yapmasını istiyor. Kasımpaşa, Kasımpaşa'nın olduğu yere, Piri Paşa, Piri Paşa'nın olduğu yere, Ayas Paşa oraya, Piyale Paşa oraya gidip bir konak yaptırıyorlar. Köşk yaptırıyorlar. Tabii kapı halkı onların etrafına birikiyor. Efendim esnaf geliyor, sanatkarlar geliyor derken, camisiydi, çeşmesiydi derken orada bir mahalle kuruluyor ve o mahalleyi tesis eden paşanın ismi anılıyor. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın Galata yakasının imarında çok mühim bir yeri vardır sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1555 yılında Almanya İmparatorluğu'nun elçisi olarak İstanbul'a gelen meşhur Busbek var. Busbek'in Türk mektuplarıyla adıyla meşhur bir sefaretnamesi var. Orada Beyoğlu'ndan bahsediyor. Kısaca bahsediyor. Beyoğlu'nda birçok tacirler oturuyor. Bunlar İtalyandırlar. Hristiyan esirleri tahlis, yani kurtarma hususunda büyük muavenetleri, yardımları görülüyor diyor. Lale Devri'nde İngiltere elçisinin zevcesi olarak İstanbul'a gelmiş meşhur yazar Lady Montagu de 1717'nin 29 Mayıs'ında yazmış olduğu bir mektubunda şu satırları kaydediyor. Sefarethanemiz Beyoğlu'nda. Westminster Londra'nın nasıl ki varoşu ise burası da İstanbul'un varoşu. Westminster Londra'da parlamentonun olduğu yerdir. Bütün sefirler burada birbirine yakın oturuyorlar. Sefarethanemizden liman, şehir, saray, Anadolu'nun uzak dağları hep görünüyor. Dünyanın en güzel manzarası. Geçen asır ortalarında yaşamış piyasa sazende ve bestekarlarından Ekmekçi Bağdasar var. Onun Beyoğlu üzerine mahur bir şarkısı var. Bu şarkı şöyle. Yok felekte sevdiğimin bir eşi, başka alemdir Beyoğlu cümbüşü. Kıydı cana ol civanın gelişi, başka alemdir Beyoğlu cümbüşü. Işı işlet zevki mehtap edelim, seyri şişli çiftliğinde nidelim. Yar ile ta baloya dek gidelim, başka alemdir Beyoğlu cümbüşü. Sarılayım sarayım ince belin, akıdayım kanını engellerin. Sabrı yandı böyle seyri Adem'in, başka alemdir Beyoğlu cümbüşü. Efendim bu mahur şarkı da gösteriyor ki bundan 150 sene önce yazılmış olan bu mahur şarkıda gösteriyor ki o zamanlar, yani bundan 150 sene önce 19. asır ortalarında Şişli kırlık bir çiftlik idi. Öyle diyor çünkü, Şişli çiftliğine gidelim, orada seyir yapalım diyor. Mesire'ye gidelim diyor. Bu gibi şarkılar, şiirler, türküler edebi yönleri veya işte eğlence yönü bir tarafa, o zamanki sosyal hayatı, tarihi hadiseleri bize aksetmesi bakımından çok büyük değer taşımaktadır. Sevgili dinleyiciler, 19. asır başlarındaki Mora İhtilali, arkasından Navarin Deniz Baskını faciası, bunu takiben başlayan Osmanlı-Rus Harbi ve bu arada Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması Galata ve Beyoğlu Rumlarını biraz şımartmıştı. Hem siyasi hem de inzibati bakımdan sevimsiz vakalar olmuştur. İşte bu vakaları önlemek, muhtevel vakalara da mani olmak istenmiş ki meşhur Vakanivüs Lütfi Efendi'nin tarihinde 1826 yılının vekayi vakaları anlatılırken şöyle bir fıkra var. O esnada Yunan meselesi münazasından dolayı Beyoğlu ve Galata'nın muhafazası ehemmiyet kesbetmişti. Ve daha bazı mevhum sebeplerden, yani Vakanivüs bu müphem ve güya küçümser tabirle İstanbul'da bir Rum kıyamını ima ediyor. Yani Rumların İstanbul'da ayaklanabileceklerini ima ediyor. Bazı mevhum sebeplerden Galata ve Tophane taraflarının muhafaza hizmetinde bulunan Tophane askerinin müsellah, silahlı dolaşmaları için padişahtan izin istendi diyor. Aynı bendin altında derc edilmiş bir Hattı Hümayun suretinden de padişahın oralardaki karakolların efradına bu müsaadeyi, yani silahlı gezme müsaadesini verdiği öğreniliyor. Görüyoruz ki İstanbul içinde herkes, hatta inzibat görevleri bile silahlı dolaşamıyor. Yakın zamana kadar İngiltere'de de polis cop dışında silah taşıyamıyordu. 1850-1860 yılları arasında Beyoğlu Rumlarının kibarlarından, ileri gelenlerinden Doktor Zoryos Paşa şöyle anlatıyor sevgili dinleyiciler. 19. asrın ortalarında Beyoğlu cadde, sokak ve evlerinin hal ve vaziyeti, halkın, ezümle kadınların kıyafetleri, giyiniş tarzları bambaşkaydı. Caddeler dar, sokaklar yamru yumru idi. Sefalethaneler, konsoloshaneler, zengin Rumların, bazı Ermeni Katoliklerinin ve İstanbul'da yerleşmiş olan ecnebilerin mükemmel kârgir evleri ve Avrupa'nın ikinci ve üçüncü derecedeki sınıftaki otellerini andırır birkaç oteli istisna edilirse bütün binalar ahşaptı. Ve bittabi bu binalarda konfor namı ile bir şey aranamazdı. Cadde ve sokaklar da temiz değildi. Müslümanlarla gayrimüslimlerin mahalleleri ayrı yerlerde olduğundan Beyoğlu'nda oturanlar muhtelif din, ırk ve milliyete mensup Hristiyanlardan ibaretti ve ekserisi Rum idi. Rumlardan sonra Ermeniler, Gregorian Ermeniler ve sonra Katolik Ermeniler ve yerlilerle ecnebilerin ihtilatından husule gelip tatlı su frengi denilen melezler ve ecnebiler Beyoğlu tarafı halkını teşkil ederlerdi. O devirde Beyoğlu'nda hiçbir Musevi ailesi yoktu. Şimdi caddelerde görülen kalabalık, bunu Zoryos Paşa buna 150 sene önce anlatıyor. O devirde şimdi caddelerde görülen kalabalık diyor Zoryos Paşa, o devirde yoktu. Hele kadınlar nadiren sokağa çıkarlardı. Ecnebi kadınlarla zengin Rum kadınları kıyafetçe o vakit Fransız modasını takip ederlerdi. We'll be right back. Diğer kadınlar entari ve şalvar giyerler ve sokağa ferace yaşmakla çıkarlardı. Yani Müslüman kadınları gibi Beyoğlu'ndaki gayrimüslim kadınları da ferace ve yaşmak da giyerlerdi. Şu farkla gidiyor Zoryos Paşa, Müslüman kadınları gibi yüzlerini örtmezlerdi. Yüzlerini örtmediklerinden bunların gayrimüslim kadınları olduğu anlaşılırdı. Devam ediyor Zoryos Paşa, o devirde gezinti yerleri pek mahduttu diyor. Yaz akşamları Beyoğlu'nun ileri gelen aileleri Taksim Bahçesi'nin ilerisinde dar bir sokaktan geçerek Bella Vista denilen kahveye giderlerdi. Ve ancak kendisine güvenen bazı delikanlılar küçük ıhlamura kadar uzanırlardı. O devirde Beyoğlu'nda pek çok kahvehane vardı. Bunların o devre göre en asrisi Cafe Riche, Cafe Tortoni ve Cafe Valori idi. Bunlardan yalnızca Valori kahvehanesinde, bu kahvehaneye Beyoğlu'nun pek yüksek tabakasına mensup kadınlar o da nadiren gidebilirlerdi. Kahvehanelerin müdavimleri bilhassa kışın bekarlardı. Müzikoller ve kafe şantanlar bu tarihlerden çok sonra açılmıştır. O devirde Naum adında bir Hristiyan idaresinde Avrupa'dakilerinin ikinci üçüncü derecesinde bir tiyatro vardı. Bu tiyatroda temsiller Fransızca ve İtalyanca verildiği için müdavimleri de ummiyette ecnebilerle bu lisanı bilen, bu lisanları Fransızca ve İtalyanca bilen yerli halktı. Çünkü Galata yakasında yaşayan, eskiden Bizans'tan beri yaşayanların çoğunluğu Levanten, tatlı su frengi denilen İtalyan ve Fransızlardı. Bunlar ticaret veya başka sebeplerle gelmiş, buraya yerleşmiş, artık yerli olmuşlar. Fakat aslen Fransız veya İtalyan. Bunu daha sonra efendim Alman, Rus ve İngilizler izlemiştir. Fakat Galata'da hep bir İtalyan hakimiyeti mevzubahis olmuştur. Evet, Zoryos Paşa'ya dönelim. Bu tiyatronun müdürü Naum, Osmanlı vezirlerindendi. Hariciye müsteşarlığında ve Cebel-i Lübnan mutasarrıflığında bulunmuş olan Naum Paşa'nın babasıydı. Bu tiyatro 1870 tarihindeki büyük yangına kadar muntazam temsilleriyle mümkün mertebe Beyoğlu'nun eğlence havasını temine çalışmıştır. 1861 tarihinde bir Yunan dram kumpanyası İstanbul'a gelerek Beyoğlu'nda muntazam temsiller verdi ve pek büyük bir rağbete mazhar oldu. Bunun için bu kumpanya her sene kış mevsiminde İstanbul'a gelirdi. Beyoğlu'nun belli başlı eğlence yerleri bu kahvehaneler ve bu tiyatrodan ibaretti. Gerçi Kaptan Mihal ve Kaptan Vangel adlarındaki kimseler idaresinde muntazam kumarhaneler vardı. Fakat kumar o zamanlar şimdiki gibi taammüm etmemişti, yayılmamıştı. Bu kumarhanelerin müdavimleri ayak takımından kimselerdi. İçtimai mevki sahibi hiçbir fert o batakhanelerin önünden bile geçmezlerdi. Ahmet Mithat Efendi bir fitnekar adındaki uzun hikayesinde Mümtaz Bey adında kibar bir İstanbullunun Manastır adındaki Yezidi kölesinin portresini çizerken İstanbul'da alafrangalık düşkünlüğünün başlangıcına ve bu yolda Beyoğlu'nun ehemmiyetine iki satırla temas ediyor. Fakat bir tarih rakamı kaydetmiyor, o zamanlar demekle iktifa ediyor. Bu çocuk o zaman 17-18 yaşlarında bir şey olup aslı Yezidi ise de buğday renkli benzi üzerinde üzüm gibi kara gözler, kuzguni siyah kaşlar ve saçlar ol kadar halavet bahşidi ki Mansur'un adı Mansur, her meziyetine zamimeten ilaveten bir de nezafeti vardı ki o zamanlar İstanbul'un henüz iptidai iptilası olup daha yeni yeni başlayan bir düşkünlüğü olup halk Beyoğlu'nda bir saç taratmak için 20 kuruş periyukar ücreti verdiği halde, berber ücreti verdiği halde 20 kuruş o zaman iyi para, bizim Mansur İstanbul'un en ücra ve her şeyden mahrum olan bir mahallinde her levazımı bizzat kendisi hazırlayarak Beyoğlu frenklerinden bile daha alafranga ve daha süslü gezerdi diyor. Evet, Ahmet Mithat Efendi böyle anlatıyor. Demek ki İstanbul'da alafrangalık 19. asır başlarında Avrupa ile yakın teması olan Beyoğlu'nda başladı. Ve Beyoğlu ile teması olan Müslüman halka da buradan sirayet etti. Efendim, Ahmet Mithat Efendi ki öyle bir yazardır ki her konuda her şey yazmış, kırkambar. İyi ki de yazmış, onun hakkında, onun bu yazıları sayesinde 19. asır İstanbul hayatı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Geçen asrın Beyoğlu bekar hayatını ve bekar pansiyonlarıyla Beyoğlu otellerini de yine Ahmet Mithat Efendi Bekarlık Sultanlık adındaki uzun hikayesinde anlatıyor. Yine Ahmet Mithat Efendi, Yeryüzünde Bir Melek adındaki romanının ilk satırlarında bir kış gecesini tarif ederken, 1845-1850 yıllarında Beyoğlu'na kurtların hücum ettiğini yazıyor. Bu da bundan 120-150 sene kadar önce Beyoğlu'nun Taksim'den öte kısmının kıyılık olduğunu gösteriyor. Romancı 1844 yılında doğduğuna göre, o zamanları bilir ve dayandığı rivayetlerinde kuvvetli olması icap eder. Geçen asır sonlarının Beyoğlu'nu en canlı tasvir eden muharrirler arasında Ahmet Rasim ile Sermet Muhtar Alus'u bilhassa hatırlamak lazım. Onların bu yazıları çeşitli kitaplara, ansiklopedilere, Beyoğlu'nun tarihine geçmiş müesseselerin müstakil maddelerine alınmış. Muhafazakar Müslüman Türklerin nazarında Beyoğlu, son zamanlara kadar sevgili dinleyiciler, bir fuhuş ve bir rezalet alemleri yeri görülürdü. Bir gencin Beyoğlu'nda dolaşması, onların nazarında iffet şikes bir hadiseydi. Galatasaray Sultanisi Beyoğlu'nda olduğu halde, Darüşşafaka talebelerinin köprüyü geçmesine bile tahammül edilemezdi. Hatta o zaman bir gencin, halinde, hani bir kızın halinden bahsedilirken hafif meşrep dendiği gibi, bir gencin kötü olduğundan bahsetmek için de işittiniz mi filancaların oğlu Beyoğlu'na çıkıyormuş, vah vah vah derlerdi. Beyoğlu'na çıkan bir genç makbul tutulmaz, kimse ona kızını vermezdi. Darüşşafaka'da okumuş olan Ahmet Rasim diyor ki, derslerime çalışmakla beraber başka şeylere de göz atıyor, kulak veriyordum. Diğer taraftan müdiri mektep de gözümüzü açacak, fikrimizi uğraştıracak vesileler buluyordu. Mesela her izin günü bizi divanhanede topluyor, nasihat yollu sözler söyledikten sonra, Galatasaray'a, Beyoğlu'na geçilmeyecek, semti olanlar bile ora sokaklarında gezemeyecek diyordu. Acaba Galata ile Beyoğlu nasıl mahallerdir ki gidilmesi memnuydu? Bu tembih hepimizi intibaha getiriyor idi. Evet, Ahmet Rasim bunları Muharrir Şair Edip adlı hatıralarında yazıyor. Sevgili dinleyiciler, Beyoğlu piyasaları geçen asrın sonlarında alafranga düşkünü gençlerin cuma ve pazar günleri hemen yegane eğlenceleriydi. Servet-i Fünun dergisinin sahibi Ahmet İhsan Tokgöz, pazar günü arabalara, atlara binip yahut daha sade olarak ele baston şemsiye alıp Beyoğlu cihetinden istifadeye şitaban olanlar kendi kendilerini tebrik ederlerdi. Bunun sahneyi tezahürü de tabii Beyoğlu Caddesi Kebiri'ydi. Tünel meydanından Şişli'ye kadar olan cevelengah, iğne atılsa yere düşmeyecek şekli almış idi diyor. Geçen asrın içinde Beyoğlu piyasaları üzerine İstanbullu bıçkın ağzından çıkmışa benzer bir türkü vardır. Mısralar Beyoğlu meftunu genç küçük beylerin, o eski kaba dayıların gözüne biraz tuhaf görüldüğünü açıkça belirtiyor. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin, sevdiceğim, yavrucağım, niçin niçin beni üzersin? dinleyiciler, 19. asır sonları 20. asır başlarında çok meşhur bir kantocu Büyük Şamram vardı. Bu Şamram, ecnebi, gayrimüslim tabii. O zaman çünkü Müslüman kadınlarının sahneye çıkmaları, şarkı söylenmelerine izin verilmezdi. Onun için gayrimüslimler sahneye çıkar, şarkı söyler, artistik yapardı. Bu Büyük Şamram'ın Hüzzam makamında meşhur bir kantosu vardı. Beyimin gelişi hoştur, galiba cepleri boştur. İspir, çal kamçıyı koştur, bulaşıktır benim beyim, sarmaşıktır benim beyim. Gözleri kara karası, hanımların maskarası, aşıkının yüz karası, bulaşıktır benim beyim, sarmaşıktır benim beyim. Bu çok meşhur kanto, o devrin şık beylerini tehzir için, onları alaya almak maksadıyla söylenmişti. Ayak takımı, tulumbacı güruğu tarafından çok tutulmuştu bu kanto. Bir de kantocu Peruz vardı. O bu devrin çok meşhur kantocularından. O da bu kantoya rağbeti görünce çok da kıskanç bir kadın olduğu için, halbuki Şamran'dan zaten çok meşhurdu, hemen bunun bir taklidini koydu ortaya. Şık beğeni Beyoğlu'nun akşam piyasasına çıkardı ve okuduğu kanto Şamram'ın kantosunu bastırdı. Beyoğlu'nun her akşam piyasası pek hoştur. Benim güzel beyimin galiba cebi boştur. Vay vay vay pek yandım, yazık ki pek geç uyandım. İkinci şeysi de şöyle, Beyoğlu piyasası pek hoştur dolaşması. Soyuldum soğan gibi, işte kesenin dibi. Bu kanto bir zamanlar, efendim, geçen asrın sonlarında o kadar meşhur olmuştu ki Beyoğlu'na giden gitmeyen bu kantoyu dillerinden düşürmedi. Sevgili dinleyiciler, 1918 mütarekesinin kara günlerinde Paul Herigo adında bir Fransız İstanbul'da bulunmuş ve Rus Ateşi adlı bir roman yazmış. Bu Rus Ateşi romanında Beyoğlu'nun o zamanına ait bir tasvir var. Ahmet İhsan Tokgöz, Servet-i Fünun dergisi sahibi Ahmet İhsan Tokgöz bu romanı dilimize tercüme etmiş. Yalnız isimleri değiştirmiş, hakiki bir roman diyor bu roman için, Rus Ateşi için. Diyor ki Herigo, Beyoğlu'nda o muhite kendisini beğendirmek isteyen gençler mutlaka her gece sabahlara kadar dolaşmalı ve gezmelidir. Acaba Moskovlar İstanbul'a akın edip bir takım barlar açmadan gece eğlencesine muhtaç olanlar ne yapıyormuş? Beyoğlu'nun kafe konser ismi altındaki mahalleleri ve eğlence yerleri çok adi şeylerdir. Oralarda Romanyalı sadası bozuk aktörler, Fransa'dan dökülmüş kötü şantözler, garip şiveli Danimarkalılar, Japonya'dan gelme cambazlar, fakat hepsi başka yerlerde zor geçer mahluklardır. Sinemalar dünyayı devretmiş, aşınmış filmler gösterir ve bu filmleri arka arkaya mütemadiyen işletir. Beyoğlu'nun Rumları ellerinde pastırma ve sucuk ve ekmeği yiyerek sinemaya dolar, para verdim, İyi anlayayım diye aynı filmi birkaç defa seyreder. Bu filmlerin çoğu muhtelif memleketlerde yapılmış olduğu halde ekseriya Fransa'dan gelmiş diye ilan edilir. Buradaki sinemaların orkestraları pek fena değildir. Tiyatro yok gibidir. Paris'in Jimnaz Tiyatrosu'ndan gelmiş diye ilan edilen Matmazel Marthe Racine, Flemenk şiveli bir yabancıydı. Bir gün Pera Palace Oteli'nin yemek salonunda Batarjian ismindeki tırnakları kirli, esvabı yağlı bir Ermeni'nin sofrasında idi. İşte Moskovlar gelip, yani Moskovlardan kastı, Bolşeviklerden kaçan beyaz Ruslar. Bunlar gelip lokanta, konser, bar, kahve ve kumarhane açınca Beyoğlu'nun bir eksiğini tamamlamış oldular. Ekserisi Yahudi Moskovlar tarafından çok zeka ile idare olunan bu yerlerde Ruslara mahsus olan müteşebbis gece hayatı ve eğlencesini bulmak kabildir. İstanbul'da Vrangel ordusu artığı olarak gelmiş kibar Moskov kadınları garsonluk yapıyor. İşlerinde kibar takımına mensup olmayanlar da var. Bunların bile kibar olmadığını asıl kibarlar söylemeye tenezzül etmiyorlar. Ekseriya zabit rütbesinde olan kocalar, lokanta ve barlarda kapıcı, barcı ve kumar memuru, piyanist vazifesini görürler. Fakat kadınları zevcelerinin bulunduğu yerlerde çalışmazlar. Kadınları kendilerinden uzak ve serbest bırakırlar. Sabahın saat 2'sinden sonra her koca karısını diğer barın kapısında bekler, beraberce evlerine giderler. Rus kadınlarının buraya gelmesi bir şeye daha yaramıştır diyor Paul Herigo. Bu zavallı mahluklar fakir hayata katlanmamak için Lovanten veya Rum yahut da Yahudi zenginlerinin iltifatlarını kabul etmişler. Ve 6 ayda onları soyup soğana çevirdikleri gibi onlara haddini bildirmeyi öğretmişler. Paralarını ellerinden almak için bu kaba adamları odalarına kabul etmeden ellerindeki sigaralarını olsun atmaya mecbur etmişlerdir. Evet, böyle diyor Paul Herigo Rus Ateş adlı romanında. Gerçekten Birinci Cihan Harbi sonunda kara işgal günlerinde Beyoğlu Rumlarının şımarıklığı İstanbul tarihine geçmiş acı hakikatlerdir. O zamanlar mesela milli şuurumuz olan fesa hakaret her vesileyle her gün pek çok görülen vakalardandı. Başlarında fes giyen İstanbul Rumları bunu çıkartmış, frenk serpuşları giymeye başlamışlar ve fesle dolaşanlara hakaret etmeye başlamışlardı. Onun için hassas insanlar için artık Beyoğlu'na çıkmak bir ızdırap teşkil etmeye başlamıştı. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Beyoğlu ile başladık, Beyoğlu ile bitirdik. Bir semt, bir programımızı aldı. Daha da anlatacağımız şeyler vardı, o da başka bir programa kalsın. Ve haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyoruz. O zamana kadar hepiniz hoşça kalın. Yeah.
Çınaraltı.